Ayrım 10.
Evlerin, köşklerin, şehirlerin, dağların, ovaların, nehirlerin, balığın deniz yüzünden diri olduğu gibi, yeryüzünün, denizin, güneşin, göğün düşünceyle hayat bulduğunu görüyorsun da. Neden körleşiyorsun, aptallaşıyorsun da beden sana Süleyman gibi büyük, düşünce karınca misali küçük görünüyor? Neden gözüne dağ pek büyük de düşünce fare gibi zayıf görünüyor? Neden dağı kurt gibi görüyorsun? Dünya senin gözünde büyüyor, sana korku veriyor. Buluttan, gök gürültüsünden, gökten titriyor, korkuyorsun. Ey eşekten de aşağı olan kişi, taşın nasıl bir şeyden haberi yoksa, senin de düşünce dünyasından haberin bile yok. Sen düşünce dünyasından eminsin, gafilsin. Çünkü sen bir şekilden, kalıptan ibaretsin. Akıldan payın yok. Sen insan huylu değilsin. İnsan şeklinde bir eşek sıpasısın. Bilgisizliğinden ötürü sen gölge varlığı insan sanıyor. İnsan görüyorsun da bu yüzden sence insan bir oyuncak, değersiz bir varlık oluyor. Düşünce ve hayalin örtüsüz, perdesiz, kol kanat açacağı, bütün sırların meydana çıkacağı kıyamet gününe kadar dur bekle. O zaman dağların yün gibi yumuşadığını, şu soğuk ve sıcak yeryüzünün yok olduğunu görürsün. Ezeli, ebedi hayata ve sonsuz sevgiye malik olan Allah'tan başka ne gökyüzü, ne yıldız, ne de başka bir varlık görürsün. Padişahın has bir kölesine saraya mensup adamların haset etmeleri. Padişahın biri bir kölesini lütfundan ötürü sarayın bütün adamları arasından seçmiş idi. Onu hepsinden üstün tutuyordu. O kölenin elbise parası 100 emirin maaşı kadardı. Onun gördüğü itibarı 100 vezir göremiyordu. Bahtının, talihinin üstünlüğünden o bir ayaz kesilmişti. Onu seven padişah da vaktinin Mahmud'u olmuştu. Yusuf gibi hem bedeni hem ahlakı güzel olan Türkmen kölesi Ayaz B. Oymak, Hindistan'ı zapt eden ve oralara Müslümanlığı götüren büyük hükümdar Gazneli Mahmud, 969-1030'un kölesiydi. Gazneli Mahmud, kendisine pek sadık olan kölesini çok seviyordu. Bu bağlılık dillere destan olmuştur. Mesnevi'de de bu konuda hikayeler vardır. O kölenin ruhu, padişahın ruhu ile ezelde şu bedenler yaratılmadan önce tanışmışlar, dost olmuşlardı. Ruhlar hazırlanmış ordular halindeydi. Orada tanışanlar burada uyuşurlar. Orada tanışmamış olanlar da burada bozuşurlar. Hadisi şerifi gereğince ruhlar aleminde bir sevgi ve nefret görülür. Orada birbirlerini tanımış olanlar burada birbirleriyle sevişirler, iyi geçinirler. Bu tanışmaya, bu yakınlığa ülfeti ezeliye, ezeldeki anlaşma denir. Zaten iş de bedenden önceki iştir. Sen şu sonradan peydahlanan dünya hayatını hayat sayma, geç. Bizim asıl hayatımız ezelde takdir buyurulmuştur. Biz orada yazılanları, takdir edilenleri burada bu dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden bazı arifler Hatime'den değil Fatiha'dan korkmalı. Buradaki fani hayatımızın sonundan değil, ezeldeki alın yazımızdan, levh-i mahfuzdan korkmalı demişlerdir. İş arifin işidir çünkü arif şaşı değildir. Gözü ilk ekilen şeyleri görür. Oraya buğday mı ekilir, arpa mı? Gözü gece gündüz oradadır. Gece neye gebe kalmışsa onu doğurur. Yapılan hileler, başvurulan tedbirler, çareler, takdire karşı hevadan ibarettir, hevadan ibaret. Başına gelecek ilahi takdiri, alın yazısını gören kişinin gönlü, güzel tedbirlerle o takdiri değiştirmeye kalkışmaktan nasıl hoşlanır? Kendi aklına, kendi tedbirine aldanansa tuzak içindedir. Ama yine de tuzak kurar. Fakat ne bu tuzak kurtulur, ne de tuzak kuran. Yüzlerce çayır çimen bitse yahut kuruyup dökülse sonunda yine Allah'ın ekmiş olduğu tohum biter. İlk ekilen ekinin üstüne ekin ekerler ama bu ikincisi yok olur gider, ilk ekin kalır. Olgun olan, sağlam olan, seçkin olan ekin ilk tohumdur. İkinci tohum bozulur, çürür gider. Senin tedbirin yine Hakk'ın tedbiridir. Yani onun takdiri eseridir. Böyle olmakla beraber kendi tedbirini dostun huzurunda bırak. Hakkın yükseltilmiş ve takdir etmiş olduğu iş, esas iştir, işe yarayandır. Önce ne ekilmiş ise sonunda o biter. Ey Allah'ın dostu, madem ki o büyük dostun kulusun, esirisin, onun emri altındasın, ne ekersen onun için, onun rızası için ek. Hayırsız nefsin çevresinde dönüp dolaşma, onun işine bulaşıp da çırpınma. Allah için, Allah rızası için yapılmayan bir iş hiçtir, hiç. Kıyamet günü gelip çatmadan gece hırsızı gibi olan nefis, mal sahibine karşı rezil rusvay olur. Hilelerle, tedbirlerle çaldığı malların vebali, kıyamet ve adalet gününde onun boynuna yüklenir. Yüz binlerce akıl bir araya gelip de Allah'ın takdirine karşı bir tedbir kurmak istese de, yaptıklarını pek güçlü bulurlar ama saman çöpü rüzgara karşı nasıl dayanır? Ey inatçı kişi, eğer bu varlık aleminin, yani şu görünen varlığın ne faydası vardır dersen, senin bu sorunda bile fayda vardır. Bu sorunda bir fayda yoksa bu bize gerekmez. Boş soruyu ne diye dinleyelim? Sorunda birçok faydalar varsa ne diye dünya faydasız olsun? Dünya bir bakıma faydasız ise başka bakımdan faydalarla doludur. Sana faydalı olan şey bana faydasız bile olsa, madem ki sana faydalıdır, yapmaktan geri durma. Hazreti Yusuf'un güzelliği kardeşleri için bir anlam taşımıyordu. Değersizdi ama dünya halkı için faydalıydı. Hazreti Davud'un sesi pek güzeldi ama güzel sesten hoşlanmayanlara ağaç takırtısı gibi gelirdi. Nil nehrinin suyu ağabey hayattan daha hoştu, daha feyizliydi. Fakat ondan nasibi olmayanlara, mahrum kalanlara, inkarcılara kan olmuştu. Şehitlik mümin için diriliktir, hayattır. İki yüzlü kişiye ise ölümdür, çürüyüştür. Dünyada hangi bir nimet vardır ki bir ümmet, bir bölük, halk ondan mahrum değildir, söyle bakalım. Öküze ve eşeğe şekerden ne fayda var? Her canlı olanın başka gıdası vardır. Bir kimsenin gıdası iğreti ise ona öğüt vermek, onu doğru yola getirmek demektir. Birisi hastalık yüzünden toprak yemeği sevse, o kişi toprağı kendisine gıda sanır. O asıl gıdasını unutmuştur da, hastalık yüzünden gıda sandığını yemeye başlamıştır. Şerbeti bırakmıştır da zehir içmektedir. Hasta olduğu için zehir ona tatlı gelmektedir. İnsan kendi ayıbını görmez de, başkasının ayıbını görür, söyler. Herkes önce kendi ayıbını görseydi onu düzeltmeye uğraşmaz mıydı? Halk kendinden gafildir. Bu yüzdendir ki kendi ayıplarını görmezler de başkalarının ayıplarını görürler ve onları söyler dururlar. Ben kendi yüzümü görmem de senin yüzünü görürüm. Sen de kendi yüzünü görmez benim yüzümü görürsün. Kendi yüzünü görebilen kişinin nuru halkın nurundan fazladır. Öyle bir kişi, yani kendi kusurlarını, hatalarını gören bir kişi olsa bile onun görüşü ölümsüzdür. Çünkü onun görüşü Allah'ın nurundandır. İnsana kendi yüzünü, kendi kusurlarını gösteren nur, duygu ile anlaşılır. Yani his nuru bu gözlerdeki nur değildir. O nur, hak nurudur. İman nurudur. Gönül nurudur. O nurun sahibi, kendi zat ve sıfatını o nurla açığa vurmaktadır. Cömertlik ve cimrilik. Allah can bağışlamaya karşılık yüz binlerce can ihsan eder. Hangi bir cömertlik, hakkın bu görülmemiş, akıl almaz cömertliğine benzeyebilir? Hakkın bu cömertliğini görseydin, nasıl olur da canını esirgerdin? Bir can için nasıl olur da bu kadar gamlanırdın? Irmak kıyısında oturup da suyu esirgeyen, sakınan ırmağı göremeyen kör bir kişidir. Hazreti Peygamber buyurdu ki, kıyamet gününde verilecek karşılığı iyiden iyiye bilen, bir verdiğine karşılık 10 verileceğine inanan, her zaman cömertliğini türlü türlü şekilde artırır durur. Cömertlik bütün karşılıkları görmektir. Bu yüzdendir ki cömertlik ümit ve neşe getirir ve verdiği şeylerin kaybolduğu korkusunu giderir. Cimrilik ise Peygamberimizin müjdelediği karşılıkları görmemektir. İnciyi görmek dalgıcı sevindirir. Bu duruma göre dünyada hiç kimsenin cimri olmaması gerek. Çünkü hiç kimse karşılığı olmadıkça oyuna giremez. Demek ki cömertlik gözden geliyor, elden değil. İş gören gözdür, görüştür. Gözü görenden başkası cimrilikten kurtulmadı. Kur'an'ın nurunu görmeye çalış. Bakışını, düşünceni doğrult da şüpheye düşüp sorular sorma. Kur'an'ın nuru zerre zerre hak ile batılı ayırt eder, bize gösterir. O irfan incisinin nuru gözümüzün nuru olsaydı, soruyu da kendimiz sorardık, cevabı da kendimiz verirdik. Şaşı gibi baktığın için ayın değirmesini iki gördün. İşte senin bu şaşkın bakışın şüpheye düşüp soru sormana benzer. Bakışını doğrult da hakikat ayına, ay ışığına öyle bak ki onu tek göresin. İşte sana cevap da budur. Düşünceni doğrult, iyi bak. Çünkü düşüncede o irfan incisinin parıltılarındandır. Kulaktan gönüle gelen her cevaba göz, onu bırak da cevabı benden duy der. Kulak ara bulucudur. Kavuşup buluşansa gözdür. Göz hal sahibidir. Kulak ise dedikoduya dalmıştır. Kaal sahibidir. Kulağın işitmesinde sıfatın huyun değişmesi, gözlerin apaçık görmesinde ise zatın, mahiyetin, özün değişmesi vardır. İnsan kulağı ile doğru bir söz işitirse, kabiliyeti varsa iyiye doğru gitmek ister. Mesela huysuz bir kimse, öfkesini yenen, suçluları affeden kişileri Allah sever anlamına gelen Ali İmran suresinin 134. ayetini duyunca huyunu değiştirebilir. Hakarete maruz kalan birisi Mevlana'nın şu manaya gelen beytini duysa suçluyu bağışlar. Şayet rastlamasaydık bizler edepsizlere, affetmenin zevkini kim verirdi bizlere? Gözün görmesiyle zatın değişmesine gelince, içinizden hiçbiri ölmeyince Rabbini göremez hadisi gereğince, ölmeden önce Allah'ı görmeye imkan yoktur. Ancak gerçek müminlerden ibadetle, iyiliklerle kendilerini maddi isteklerden, dünya sevgisinden kurtaranlar, ölmeden evvel ölenler ve kendilerini hakta fani kılanlar, Allah'ı Allah ile görürler. Çünkü arifler, Allah görülmez ancak Allah ile görülür demişlerdir. Büyük bir arif de, Rabbimi gördüm, sen kimsin dedi ona, ben senim dedim sözünü bu konu üzerine söylemişlerdir. İşte zatın değişmesi budur. Ateşin varlığını sözle bildik. Bu varlığa sözle yakın hasıl ettinse, yani ilmel yakın mertebesine ulaştınsa, bu mertebede kalma. O ateşte pişme gibi yanmayı da iste. Yanmadıkça ateş hakkındaki ilmin aynel yakin, gözle görüp inanmak değildir. Bu mertebeye erişmek istiyorsan ateşe dal, ateş içinde otur. İşitilen sözler kulağa girse ve kulak hakikati içine sindirse göz gibi olur. Yoksa sözler kulağa takılır kalır, içeriye yol bulamaz. Allah'ın kudreti, lütfu, keremi ve kainatı kaplayan sonsuz mübarek nuru. Allah peygamberleri kendi ihtiyacı olduğu için değil, lütfundan, kereminden, büyüklüğü icabı halka doğru yol göstersinler, kurtuluşu haber versinler diye göndermiştir. Allah şu kirli çamurdan nebiler, veliler gibi manevi değerleri üstün büyük padişahlar yaratmıştır. Topraktan yaratılanları arıttı da onları üstün varlıklar kıldı. Onları göklerde yaşayanlardan bile ileri geçirdi. Allah kendi kudret ve büyüklüğü ateşinden bir alev aldı ve onu cemali tecellisiyle saf bir nur haline koydu. Sonra o saf nur ile kainatta mevcut bütün nurları parlattı. Parıl parıl parlayan o nur bütün ruhlara aksetti. Bütün ruhlar üzerinde parladı. Adem aleyhisselam da isimleri bilme bilgisini o nurla elde etti. Adem'e akseden o nuru Şit'in eli devşirdi. Hazreti Adem Şit'te o nuru gördü de onu yerine halife etti. Hazreti Nuh o nurdan feyz aldı da Can Denizi'nin hevasında inciler yağdırdı. İbrahim aleyhisselamın ruhu da o nurun tecellisine mazhar olduğu için çekinmeden, korkmadan Nemrud'un ateşinin içine daldı. İsmail aleyhisselam o nurun ırmağına düşünce kendinden geçti de babasının keskin kılıcına seve seve boynunu başını uzattı. Hazreti Davud'un ruhu o nurun şulelerinden hararetlendi, kızıştı da o yüzden demir elinde yumuşadı, mum gibi oldu. Süleyman aleyhisselam memedeki çocuk gibi o nur feyzine inmiş olduğu için devler onun buyruğuna girdiler, ona kul köle kesildiler. Hazreti Yakup o ilahi nurun kazasına baş eğdi, razı oldu da çok sevdiği Yusuf'un ayrılık ateşine yandı, yakıldı. Bu yüzden oğlunun gömleği kokusu ile gözleri aydınlandı. Ay yüzlü Yusuf aleyhisselam Muhammed'i nur güneşini gördüğü için rüyaları yorumlamada çok ileri gitti, çok uyanık oldu. Bir değnek bir sopa olan asa Hazreti Musa'nın ilahi nurla parlayan elinden nurlu su içtiği için Firavun'un saltanatını bir lokma edip yuttu. İsa aleyhisselam o ilahi nurun merdivenini buldu da o nurdan merdivenle çabucak dördüncü kat göğün üstüne çıktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi manevi nurunu bu fani cihanda, bu saffet aleminde bulunca bir an içinde bir işaretle ayı ikiye ayırdı. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz de o ilahi nuru bulunca öyle bir padişahın, peygamberlik padişahının çok sadık ayrılmaz bir dostu, sıddıkı oldu. Hazreti Ömer bütün nurların kaynağı olan o şaşılacak nurun, o eşsiz sevgilinin candan aşık olunca gönül gibi oldu da hak ile batılı ayırt etti, Faruk oldu. Hazreti Osman tertemiz bir gönülle o apaçık görüşün ta kendisi oldu da çok feyizli bir nur elde etti, iki nur sahibi oldu. Bu sebeple kendisine Zinnureyn dendi. Hazreti Ali o ilahi nur yüzünden inciler saçtı da Can Vadisi'nde, mana aleminde Allah'ın arslanı oldu. Büyük Veli Bağdatlı Cüneyt de o nurun ordusundan yardım gördü de manevi mertebeleri arttıkça arttı, sayıya sığmaz oldu. Bayezid-i Bestami o nurun parlaklığı ile hakikat yolunu apaçık gördüğü için hak tarafından kendisine Arifler Kutbu lakabı verildi. Maruf-u Kerhi Hazretleri o nurun harimine bekçilik yaptığından aşk halifesi ve Rabbani nefes sahibi oldu. Edhem oğlu İbrahim o nura doğru neşeli bir halde at sürünce, o nura candan yönelince adalet padişahlarının padişahı oldu. Şakik-i Belhi de o nuru bulmak arzusu ile çetin yollara düştü, zorluklara katlandı. Yolun meşakkati yüzünden fikirleri güneş gibi parlak, görüşleri keskin oldu. Adları geçen velilerden başka daha nice yüz binlerce gizli padişahlar vardır ki, o ilahi nur yüzünden nur aleminde yücelmişler, manevi makamlara erişmişlerdir. Onların adları Allah'ın gayretinden ötürü gizli kaldı. Her dilenci o mübarek insanların adlarını bilip anamadı. O büyük ve sonsuz nura can denizi ve denizlerin canı desem de layık değildir. Onu anlatabilmem için ona yeni bir ad aramam gerek. O büyük ve eşsiz nur hakkı için ki bu ve şu denilen şeyler ondandır. Bütün içler, bütün özler ona nispetle kabuk gibidir. Gerçekten de insanın asıl gıdası Allah'ın nurudur. Gerçekten de insanın asıl gıdası Allah'ın nurudur. Ona hayvan gıdası vermek layık değildir. İnsanın asıl gıdası ilahi aşktır, ilahi akıldır. Fakat manevi hastalığı yüzünden insan asıl gıdasını bırakmış, bu suyu içmekte, toprak ürünleriyle beslenmektedir. Bu konu yanlış anlaşılmamalıdır. Elbette insan ilahi emanet olan ruhunun kafesini, yani bu bedeni beslemek zorundadır. Bu hususta bedenimizin de bizde hakkı vardır. Normal olarak onu çeşitli maddi gıdalarla besleyeceğiz. Fakat ruhumuzun manevi gıdasını ihmal etmeyeceğiz. İnsan asıl gıdasını unuttuğu ve yeryüzü gıdasına düştüğü için huzursuzdur. Yüzü sararmış, ayakları titremekte, kalbi telaşla çarpmaktadır. Nerede yeryüzü gıdası, nerede gökyüzü gıdası? Zariyat suresinin 7. ayetine işaret var. Güzel yollara sahip olan semai büyük veli Necmeddin Kubra Hazretleri, içinde Allah'a giden yollar bulunan gönül seması olarak tavsiye etmektedir. İşte bizim gerçek gıdamız oradadır. Göklerin gıdası, manevi devlete erişen Allah'ın has kullarının gıdasıdır. O gıda boğazsız ve aletsiz yenir. Güneşin gıdası aşkın nurundandır. Nebilere, velilere haset edenlerin, şeytanın gıdası ise yeryüzünün dumanındandır. Allah şehitler için rızıklandılar diye buyurdu. O manevi gıda için ne ağız
ne de tabak vardır. Ali İmran suresinin şu mealindeki 169. ayetine işaret var. Allah yolunda şehit olanları ölülerdir sanmayınız. Bilakis onlar dirilerdir. Rableri tarafından rızıklanırlar. Gönül her dosttan bir gıda alır. Gönül her bilgiden bir manevi zevk, bir safa, bir arınma elde eder. Her insanın şekli bir kaseye benzer. Göz de o kasenin içini, manasını görür ve duyar. Buluştuğun herkesten manevi bir gıda alırsın. Manevi bir şey yersin. Kavuştuğun her dosttan da bir şeyler alırsın. Erkekle kadının buluşmasından bir çocuk doğar. Çakmak taşı ile demirin birleşmesinden de kıvılcım meydana gelir. Toprağın yağmurla birleşmesinden meyveler, yeşillikler, çiçekler yetişir. İnsan yeşilliğe gidince, yeşilliğe bakınca gönlü hoşlanır. Gamsız bir hale gelir, sevinir, neşelenir. Neşe, sevinç ruhumuzla birleşince biz de iyi oluruz. Bizden iyi duygular, iyi düşünceler, iyilikler doğar. Dilediğimiz gibi güzelce gezdik, eğlendik mi, karnımız acıkır, iştahımız artar. Al al beniz kanlanmaktan ileri gelir. Kan da gül rengini, hoş renkli güneşten alır. Renklerin en güzeli al renktir, o renkte güneştendir, güneşten meydana gelir. Bir şeyin bir şeyle birleşmesi, kuvvet halindeki fiili meydana getirir. Şeytanın münafıklarla birleşmesi gibi. Bu manalar, yani gösterilen misaller, 9. kat göktedir. Ama şu bilinen derecelerden başka kat kat dereceleri vardır. Halkın dereceleri iğretidir. Emir aleminin dereceleri ise o alemin özünde, yaratılışında vardır. Allah'tan başka her şey anlamına gelen alemi, emir alemi, halk alemi diye ikiye ayırırlar. Emir alemi, ruhi, gaybi, latif, lahuti, melekuti, manevi ve nurani alemdir. Halk alemi ise maddi, zulümati, kesif, cismi, şehadet alemi, şu içinde bulunduğumuz alemdir. Halk maddi yönden üstün bir hayat yaşamak, zengin olmak, yüksek makamlara ulaşmak için horluk çeker, yüz suyu döker. Yücelmek ümidiyle aşağının aşağısı olur, hakaretlere katlanır. Şu fani olan tasalarla geçen üzüntülü 5-10 günlük yüceliği ümit ederler de boyunları dertten ip gibi incelir. Onlar nasıl oluyor da hakka, hakikate gelmiyorlar? Hak yücelik içinde parlayan bir mana güneşidir. Güneşin maşrıkı, doğusu karanlık bir burçtur. Hakkın ruhani mana güneşi ise doğulardan dışarıdadır.